Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Mehr 1400, Hicri Kameri 29 Sefer 1443 ve Miladi Takvimle 4 Ekim 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, gerçek ve sanal, mutfak kültürü ve İran'da yenilikler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Rusya'nın Siyonist rejimin bölgedeki hareketlerine duyarlı olmasını bekliyoruz dedi. Tahterevancı, yaptırımlar terör eylemi gibidir dedi. Rus yetkili Ulyanov, çok yakında nükleer anlaşma görüşmelerine dönüş olacağını söyledi. İran Hava Kuvvetleri Komutanı İran'ın doktrini savunmadır dedi. Erdoğan Akdeniz'in doğusunda sınırların değişmesine müsamaha göstermeyiz dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran, Rus yetkililerden olası her türlü sınır değişikliğini, teröristlerin varlığına ve Siyonist rejim İsrail'in bölgedeki barış, istikrar ve güvenliğe aykırı hareketlerine karşı duyarlı olmalarını bekliyor dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak dün gece Moskova'ya giden Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'nın Kafkas bölgesindeki gelişmelerle ilgili tutumuna ve bununla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek misiniz yönündeki bir soruya verdiği cevapta, bunu bugün yapacağımız görüşmelerde detaylı olarak ele alacağız dedi. İran Dışişleri Bakanı ikili ilişkilerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği'nin son aylarda gösterdiği çabalar ve sağlanan iyi platform dikkate alındığında bu gezinin sonucunun tüm alanlarda ciddi bir sıçrama olması temenni ediyoruz dedi. Emir Abdullahyan, İran ve Rusya'nın son yıllarda bölgesel politikalarının birbirine çok yakın olduğunu kaydederek, iki ülkenin karşılıklı çıkarları alanında iki taraf arasında iyi önlemeler ve yapıcı koordinasyon sağlandığını kaydetti ve şöyle dedi. İki ülke arasında süregelen etkileşim ve istişare yoluyla bölgenin tüm alanlarında sürdürülebilir büyüme, kalkınma ve güvenlik için bir kapasite geliştirmeyi umuyoruz. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında şöyle dedi. Güney Kafkasya ve Afganistan'daki durum göz önüne alındığında bölgesel meselelerde ciddi görüş alışverişinde bulunacağız.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi, ekonomik terörizm ve tek taraflı yaptırımlarda dahil olmak üzere her türlü terörizmi kınıyoruz ve yaptırımlar sıradan insanları hedef alıyor ve bir terör eylemi olarak sayılır dedi. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 6. Komitesi'nde konuşan Tahterevanchi, ekonomik ve ilaç terörü, tek taraflı yaptırımlar dahil olmak üzere her türlü terörizmi kınadı ve İran'ın bu gibi savaşlara karşı değişmez taahhüdünü ilan ederek Amerika, terör saldırısıyla şehit olan General Kasım Süleymani ve yine saldırılarda hayatını kaybeden İranlı nükleer bilim insanları şehitlerini rahmetle andı. Tahterevanchi, diğer ülkelerde işgal ve askeri müdahalede dahil olmak üzere terörizmle kökleriyle savaşmanın tek yolu olduğunu belirterek, aynı zamanda Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve terör rejimi İsrail'e karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasının vazgeçilmez olduğunu vurguladı. İranlı yetkili, terörle mücadele konusunda kapsamlı bir küresel konvansiyon eksikliğini ve terör eyleminin tek bir tanımını sağlamada küresel fikir birliği eksikliğinin bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standartlardan yararlanmalar için bir bahane olduğunu söyledi.
Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana'daki nükleer anlaşmayı ihya görüşmelerine çok uzak olmayan tarihte dönüleceğini söyledi. Ulyanov bir Twitter kullanıcısının Rusya'nın İran'ın Viyana görüşmelerine gelmesine yardım edip etmeyeceği konusundaki sorusuna cevap olarak Viyana görüşmelerine katılım gönüllüdür. Bu görüşmeler İran dahil tüm tarafların çıkarınadır. İran'ın bu sürece devam etmek istemediğine inanmak için hiçbir sebep yok. Müzakere masasına geri dönmek bir zaman meselesidir ve çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşecek dedi. Joe Biden liderliğindeki Amerika hükümeti, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak görüşmeler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia etse de, bu zamana kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü kolaylaştırmak için bir adım atmadığı görülmüştür. Zira bu zamana kadar Viyana'da bu amaçla 6 tur görüşmeler yapılmış ve Amerika yine yaptırımcı ve baskıcı siyasetlerinin sürmesine inat etmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın anlaşmanın ihlaline taraf olduğu göz önüne alındığında yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya dönmesi gerekenin Washington olduğunu ve Amerika yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması gerektiğini vurgularken, İran, Amerika'yı anlaşmaya geri dönmek için acelesinin olmadığını vurguladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede İran ve Pakistan'ın Afganistan konusundaki koordineli görüşünün güven verici olduğunu söyledi. Şah Mahmud Kureyşi, dün İslamabad'da Ali Bagri ile görüşmesinde İran'ın bölgedeki tutumunu överken ikili anlaşmaların uygulanmasını hızlandırma gereğinin altını çizdi. Dushanbe'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin oturum kulisinde İran ve Pakistan liderleri arasında yapılan son toplantıya atıfta bulunan Kureyşi, iki ülkenin işbirliğini genişletmeye yönelik anlaşmalarının uygulanmasını hızlandırma gereğini vurguladı. Görüşmede Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü daimi üyeliğinden ötürü tebrik etti. Afganistan'daki gelişmelere değinen Kureyşi, uluslararası toplumun Afgan halkının insani ve ekonomik krizleri önlemesini yardım etmede aktif bir rol oynaması çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında sınırlarda ortak pazarların kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasına överken bu pazarlar bir an önce kurulmalı dedi.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Göç İdaresi Genel Müdürü, uluslararası kurumlar İran'daki mültecilerin masraflarının ancak %5'ini karşılıyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Göç İdaresi Genel Müdürü Mehdi Mahmudi, uluslararası kuruluşlardan ve bağışçı ülkelerden son yıllarda çok az yardım geldiğini ve bunun da mültecilerin maliyetlerinin ve ihtiyaçlarının sadece %5'ini karşıladığını, bu koşullarla bundan sonra İran'da mültecileri kabul etmemekten başka çaren olmayacağını söyledi. Mahmudi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Cenevre'de iki ülke ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin katıldığı yıllık yürütme kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haksız yaptırımlara ve tek taraflı zorlayıcı önlemlere rağmen İran bu zamana kadar mültecilerle ilgili olarak üzerine düşenin çok üzerinde çaba gösterdiğini ve harcama yaptığını söyledi. İranlı yetkili Afgan sığınmacılar ve yerlerinden edilenlerin özel coğrafi konumu nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti'ni Avrupa ülkelerine bir rota olarak gördüğünü ama İran'ın 3,5 milyondan fazla mülteciyi kabul edecek durumda olmadığını söyledi. Mahmudi, uluslararası toplumun artık İran İslam Cumhuriyeti'nin talepleri doğrultusunda harekete geçme zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir dedi.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin doktrini savunma amaçlıdır dedi. Tuğgeneral Hamid Vahidi, İran'ın komşu ülkelerle ortak sınırlardaki son gelişmelere ilişkin şunları söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin doktrini savunmadır. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Hava Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. Yaptığımız ve yapacağımız her iş mukaddes İslam Cumhuriyeti nizamını savunmak içindir. Hava Kuvvetleri Komutanı Vahidi açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Düşmanlara ilan ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti ordusu bugün İslam Cumhuriyeti'ni savunmak için her zamankinden daha hazırlıklı ve güçlüdür. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri'nin bugün her zamankinden daha hazır ve başkumandanın emrini beklediğini ifade ediyorum dedi. Tuğgeneral Vahidi, ordu ile devrim muhafızları arasında hiçbir fark yoktur ve silahlı kuvvetlerin dayanışması her geçen gün artmaktadır. Çünkü hepimiz velayetin askeriyiz dedi.
İran'ın Bakü Büyükelçiliği, İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Bakü'deki temsilcilik ofisinin kapatıldığı yönündeki iddiayı yalanladı. İran'ın Bakü Büyükelçiliği, İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki temsilcilik ofisinin kapatıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Bakü'deki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği basın servisi, İslam İnkılabı rehberinin Bakü'deki temsilciliğin kapatıldığı yönündeki haberlerin ardından bu haberi yalanlayan açıklama yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği, sağlık protokollerinin uygulanması nedeniyle mekanın kapatıldığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği şöyle dedi. Konu diplomatik kanallardan ivedilikle takibe alınmış ve bu işlemin nedeni önceden haber verilmeksizin açıklanmış. Hüseyin'in yeniden açılmasına yönelik hukuki ve diplomatik takipler devam etmektedir. Bu koşullar nedeniyle dün gece sefer ayı sonundaki yas töreni burada yapılmadı.
Ermenistan parlamentosundaki bazı partilerin temsilcileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran kamyonlarından geçiş ücreti tahsil etme girişimini Tahran-Erivan ticari ilişkilerine aksatma olarak nitelendirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre Hayasta ve Patriot partileri temsilcileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran-Erivan iletişim yolunu kapatma ve İran-Ermenistan ticaretini bozma konusundaki eğilimini gözden geçirmek için Salı günü acil toplantı çağrısında bulundu. Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan talebi kabul ederken Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Ajansı ve diğer yetkililerin Erivan'ın Bakü'nün hamlesine tepkisini açıklamak için bir araya geleceğini söyledi. Ermeni muhalefet partileri temsilcileri İran ve Ermenistan arasındaki ulaşım sorununun hayati olduğunu ve müdahalenin ülkenin milli güvenliğini etkileyeceğini vurguladılar. Bakü hükümeti geçtiğimiz günlerde Kasım 2020'de ateşkes anlaşması kapsamında 44 günlük Ermenistan Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki savaşın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları olarak kabul edilen Goris Kapan güzergahının bir kısmına gişeler ve gümrükler kurarken Ermenistan'a geçişlerde her kamyondan 130 dolar geçiş ücreti alıyor. Konu İran'ın tepkisine sebep oldu.
Norveç'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda İran'ın 97 kilogramdaki temsilcisi Mujtaba Qilic, Moğolistanlı rakibini yenerek bronz kazandı. 3 gündür Norveç'te yapılan karşılaşmalar dün düzenlenen son rekabetlerle sona erdi. Rekabetlerin son gününde Mujtaba Qilic, Gürcistan, Moldova ve Kazak rakiplerini yenerken Amerikalı rakibine yenildi ve daha sonra Moğolistanlı rakibini yenerek bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ikinci gününde İranlı güreşçiler 3 gümüş ve 1 altın daha kazandılar. Ali Rıza Serlek 57 kilogram, Emir Muhammed Yezdani 65 kilogram ve Muhammed Nohodi 79 kilogramda gümüş kazanırken Kamran Gasempur 92 kilogramda altın madalya kazandı. Daha önceki günde Hasan Yazdani 86 ve Emir Hüseyin Zare 125 kilogramda altın madalya kazanmışlardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Akdeniz'in doğusunda her türlü sahte sınır çizilmesine karşı olduklarını söyledi. Erdoğan Doğu Akdeniz ve Kuzey Suriye'deki bazı faaliyetlere karşı olduğunu yineledi. Erdoğan Kriter Dergisi'ne daha adil bir dünya mümkün kitabı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili eleştiri ve çözüm öneriyle Paris İklim Anlaşması ve Suriye konusunda gelinen son duruma ilişkin mülakat verdi. Erdoğan Türkiye'nin milli çıkarlarını koruma kararlılığını vurgulayarak uluslararası hukukun kötüye kullanılmasının bize dayattığı çifte standarda karşıyız dedi. Türkiye'nin uluslararası hukuka saygılı olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin haklarını korumaktan da çekinmediklerini dile getirdi. Erdoğan, bizim burada karşı olduğumuz şey uluslararası hukuku bahane ederek bize dayatılmaya çalışılan çifte standart. Şimdi Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumayacak mıyız? Masa başında üretilmiş haritaları kabul mü edeceğiz? Yanı başımıza kurulmaya çalışılan terör koridoruna karşılık vermeyecek ve seyirci mi kalacağız? Elbette seyirci kalmamız mümkün değil. Bu konuda uluslararası hukuk çerçevesinde gerekeni yaptık, yapmaktan da çekinmeyeceğiz dedi.
Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı 2 operasyonun başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bu yıl Eylül ayında kırsalda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere 11.716 ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik ise 1245 operasyon yapıldığını söyledi. Eylül ayındaki operasyonlarda aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride 1 ve gri kategorisinde aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristinde aralarında bulunduğu 26'sı ölü, 54'ü sağ, 14'ü teslim, 1'i yaralı olmak üzere toplam 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bilgisini veren Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 69'unun PKK-KCK, 24'ünün DAEŞ, ikisinin sol terör örgütü mensubu olduğunu belirtti. Çataklı terör örgütlerince yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK-KCK'lı 375, FETÖ mensubu 1353, DAEŞ mensubu 209 ve sol terör örgütü 59 olmak üzere 1996 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 359'unun tutuklandığını ifade etti.
Siyonist rejim İsrail yayılmacılık siyasetleri doğrusunda işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Kalandia bölgesinde 10 bin konut inşa ediyor. Filistin Arap Araştırmaları Derneği Haritalar Müdürü Halil Tüfekçi dün yaptığı açıklamada ırkçı İsrail'in çoğu Kudüs Havalimanı ve Kalandia'da bulunan tamamen yeni bir Siyonist yerleşim inşa etmek istediğini söyledi. Tüfekçi havalimanı ve arazilerinin 1200 dönümlük bir arazi alanı üzerinde yer aldığını, yeni imar planının 900 dönümlük bir arazi alanı üzerinde uygulanacağını vurguladı. Bu arada Barış Şimdi adlı Siyonist bir örgüt, Siyonist İsrail yetkililerin topraklarının çoğunu devlete ait topraklar olduğunu gördüğünü, çoğunu devlete ait topraklar olarak gördüğünü ve İsrail'in Filistin'in sahiplerinden topraklara el koymadan şehri yeniden inşa etmesine izin verdiğini ileri sürdü. Barış Şimdi örgütü bu yerleşimi inşa etme amacının Filistin toprakları arasında bir çatlak oluşturmak ve toprakları İsrail topraklarına dönüştürmek olduğunu bildirdi.
Suudi televizyon kanalı 24'e göre Doğu Suudi eyaletindeki Şii kenti Katif'ten siyasi bir mahkum olan Muhammed Muhsin dün Suudi yetkililer tarafından idam edildi. Suudi İçişleri Bakanlığı Suudi vatandaşına yönelik iddialara siyasi tutuklunun sözde bir terör örgütüne dahil olduğunu ve üst düzey Suudi yetkililere karşı silah kullandığını, bir Suudi vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.
Uluslararası Af Örgütü Taliban'ı çoğu teslim olan 13 Afgan Hazara'yı askeri öldürmekle suçladı. Euronews'a göre söz konusu İnsan Hakları Kurumu Taliban'ı 30 Ağustos'ta ikisi sivil ve 11 Afgan uluslararası güvenlik gücü olan 13 Hazara'yı öldürmekle suçladı. Afganistan'ın çeşitli yerlerinde Hazara avukatlarının, sporcularının ve sivillerin hedef alınarak öldürüldüğüne dair son raporlar da var ve Afganistan'daki yeraltı Taliban yetkilileri cinayetlerden IŞİD'i sorumlu tutuyor.
Bir Amerika gazetesinin bildirdiğine göre üst düzey bir Amerika istihbarat yetkilisi, geçen hafta dünyadaki tüm CIA ofislerini endişe verici sayıda muhabirin tutuklandığı veya öldürüldüğü konusuna uyardı. Fars Haber Ajansı'na göre kaynaklar New York Times'a gizlice gönderilen mesajın CIA karşı istihbarat misyonları merkezinin son yıllarda muhabirlerin öldürüldüğü, tutuklandığı veya açığa çıktığı onlarca vakayı araştırdığını belirtti.
Ve son haberimiz bir İngiliz yayını bir siber güvenlik danışmanlık firmasından koronavirüsün Çin devletinin bu virüsün yayılımını duyurmasından birkaç ay önce Wuhan'da yayıldığını iddia eden belgelere ulaştığını bildirdi. Daily Telegraph İnternet 2 Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre Çin'de satın alınan PCR testlerinin sayısının 2019 ortasından bu yana önemli ölçüde artış kaydettiğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Fransız kiliselerinde yüzlerce çocuğa cinsel taciz olayları hakkında. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da Katolik rahiplerin cinsel skandalları Vatikan'a yönelik yoğun bir eleştiri dalgasına yol açtı. Bu bağlamda Fransa kiliselerinde çocuklara yönelik yüzlerce cinsel taciz vakasının ortaya çıkması, bu ülkedeki sosyal ve ahlaki sorunlarda tehlike alarmı verdi. Fransa'da yayınlanan ve son 500 yılın en büyük kilise skandalı olarak tanımlanan son araştırmaların yayınlanması, Fransa'da binlerce rahibin çocuklara tecavüz ettiğini gösteriyor. Katolik Kilisesi'nde çocukların cinsel suçlarını soruşturma bağımsız komisyonu ilk araştırmalarında Fransa kiliselerinde son 70 yılda çocuklara yönelik 2900 ila 3200 cinsel istismari vakası yaşandığını bildirdi. Bu rapor genel olarak Fransa Piskoposlar Konferansı ve hazırlanmasını isteyen kurum ve dernek bilgileri konferansına sunulacak. Batı toplumunda dini kurumlar tarafından çocuk istismarı konusu son yıllarda tarihi belge ve araştırmaların raporlarının açıklanmasıyla ciddi bir renk alırken son yıllarda ciddi bir krize dönüşmüştür. Katolik Kilisesi tarafından son aylarda çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar olaylarının ortaya çıkması, Kanada Kilisesi tarafından renkli derili çocukların istismar edilmesi ve onlara ait onlarca toplu mezarın bulunması ve şimdi de Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel suçları soruşturma bağımsız komisyonunun nihai raporunun yayınlanması ciddi bir sorun ve büyük bir utanç haline geldi. Fransız gazeteci Christopher Lamb ise cinsel taciz skandalının kiliseyi 500 yılın en büyük krizine sürüklediğini yazıyor. Bu yılın başlarında dünya Katoliklerin manevi lideri Papa Francis'in cinsel tacizin açıkça suç sayılması için Katolik Kilisesi'nin kurallarını değiştirdiği bir dönemde söz konusu utanç verici olaylar yaşanıyor. Bu konu ise Vatikan'da ceza kanununun 10 yıllar boyunca en büyük gözden geçirilmeye çalışmasıdır.
Her halükarda kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismarı konusu çok geniş boyutlara ulaştı. Öyle ki aralarında Fransa hükümetinde bulunduğu birçok hükümet bu suçlardan kendilerini kurtarmaya ve yaşanan bu gibi cinayetlerin sorumluluğunu kilise yetkililerine yüklemeye çalışıyorlar. Ama aslında devlet gözetimi ve güvenlik kurumlarının zayıflığı bu suçlar ve ihlallerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Öte yandan Batı toplumunda çocuk cinsel istismarı konusu sadece kilisede değil, Batı toplumunun diğer eğitim ve sosyal kurumlarında da yaygın bir şekilde yaşanıyor. Bir süre önce Londra'nın Lambeth Mahallesi Konseyi tarafından yayınlanan araştırma raporu, 5 bakım merkezinde bulunan yüzlerce çocuğun 20. asrın 60'lı yıllarına itibaren yıllar boyunca cinsel istismar ve tacize uğradıklarını gösterdi. Tüm bunlar çocuk istismarı konusunun Batı toplumlarında yaygın bir ahlaksızlık ve yolsuzluğun bir parçası olduğunu gösteriyor. Böyle utanç verici bir olayın kilise yetkilileri tarafından yaşanması göz ardı edilemeyen bir konu değil ama siyasi akımların veya medyanın bu konuya olan ilgisinin bir kısmı Batı'daki din karşıtlığı bağlamında da analiz edilebilir. Son yıllarda bu gruplar kilisede yaşanan mali veya ahlaki yozlaşmayı ele alarak dinin temelini hedef almaya ve onun kutsallığını yok etmeye çalıştılar. Halbuki böyle ahlaksızlıkların failleriyle din konusu dışında ilgilenmek ve suçları soruşturarak cezalandırmak, ayrıca kamu ve sosyal kurumlar tarafından güvenlik önlemleri ve denetimlerin artması ise benzer faciaların tekrarlanmasını engelleyebilir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in Avrupa Birliği ile Hint-Pasifik bölgesinde işbirliği iddiası konusunda. Amerika Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde Hint-Pasifik bölgesinde Amerika ve Avrupa Birliği arasında güçlü işbirliği önemini ve Amerika'nın başlıca ortağı olarak Avrupa Birliği'ne desteğine vurgu yaptı. Bu görüşme Amerika, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS adında Hint-Pasifik bölgesinde yeni bir güvenlik koalisyonu şekillenmesiyle Atlas Okyanus'un iki kıyısında yoğun gerginliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Biden'in eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ciddi şekilde zayıflayan transatlantik yakınsamasının yeniden canlanacağına dair iddialarına rağmen son olaylar bu iddiaların yanlış olduğunu gösteriyor. Şimdi Biden'in vaatlerinin sadece slogandan öte bir şey olmadığı anlaşılıyor. Zira pratikte Washington, Avrupa'nın çıkarlarını dikkate almaksızın politikalarında ve eylemlerinde tek taraflı ve çıkarcı bir siyaseti gündeminde öncelik vermeye devam ettiği anlaşılıyor. Bu siyasetin en bariz örneği Afganistan'da yaşandı. Avrupa açısından bakıldığında Afganistan tecrübesi bundan böyle bölgesel ve uluslararası meselelerde Amerika'yı takip etmede çok dikkatli olmaları gerektiğini göstermiştir. Biden yönetimi iki eski müttefiki olan İngiltere ve Avustralya ile AUKUS adlı yeni bir ittifakın kurulduğunu ilan etmekle Avrupa'ya ikinci bir darbeyi indirdi. Washington bu ittifaka katılmak için Fransa'yı davet etmezken üstelik Avustralya'ya nükleer denizaltı yapımı teknolojisini vererek uygulamada Fransa'nın 31 milyar euro değerinde 12 denizaltının satış anlaşmasının iptali için ortam hazırladı. Aslında Biden yönetimi Avrupa Birliği'ni ve onları AUKUS anlaşmasına ortak etmeyi dikkate almadan İngilizce konuşan ve eski güvenlik ve askeri ilişkileri sahip ülkelerle anlaşmaya vararak Çin'e karşı mücadeleye kalkıyor.
Yaşananlara tepki olarak da Avrupa Birliği AUKUS'un kurulmasından bir gün sonra Hint-Pasifik bölgesinde kendi stratejisini yayınladı ve böylece bu stratejik bölgede kendi bağımsız rotasını vurguladı. İspanyol siyasi meseleler uzmanı Isidre Ambrus bu bağlamdaki açıklamasında şöyle diyor. AUKUS Avrupa Birliği için ağır bir tokattı. Anlaşma tarafları Avrupalılara meseleyi halletmeleri için hatta kısa bir uyarı veya fırsat bile vermediler. Bu davranış Trumpizm olmasa da onunla eş anlamlıdır ve Biden hareketi Trump tarafından onaylanabilir. Aslında 21. yüzyılda dünya siyasetinin ve ekonomisinin merkezinde yer alan stratejik Hint Pasifik bölgesinde Avrupa'nın yolu Amerika'dan ayrıdır. Bu bağlamda Washington bölgedeki önemli ülkelerle ittifaklar kuruyor ve onlarla istişareleri arttırıyor. Aslında Amerika'nın AUKUS ve Amerika, Avustralya, Japonya ve Hindistan'la oluşan Quad gibi Hint Pasifik'te bölgesel koalisyonlar ve ittifaklar kurmasının hedefi Çin'e karşı mücadeledir. Washington, Çin'i bölgede bir güvenlik sorunu olarak tanımlamayı planlıyor ve bu bağlamda müttefikleriyle birlikte bir kuşatma ve çembere alma siyaseti izliyor. Ama Avrupa Birliği bölge ülkeleriyle güvenlik işbirliğini vurgularken Pekin'le ekonomik ve ticari işbirliğinin yanı sıra diğer alanlarda da ortak çalışmalar gerçekleştirmek istiyor. Bu yüzden Amerika ve Avrupa Birliği'nin Çin'e olan bakış açıları temelden farklıdır. Üstelik Washington'un bölgedeki siyaseti, bölgede güçlü bir Avrupa varlığının göz ardı edilmesi ve engellenmesi üzerine kuruludur. Dolayısıyla Biden'ın Hint-Pasifik'te Amerika-Avrupa Birliği işbirliğine ilişkin son iddialarına rağmen görünen o ki Avrupalılar onun vaatlerine hiç güvenmiyor. Bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Amerika'ya güvenme konusunda Avrupa'yı uyarırken, AUKUS'un kurulması ardından oluşan krizi aldırmadan, Avrupa'nın Hint-Pasifik bölgesinin denklemlerinde stratejik yol alabileceği mesajını Washington'a iletmesi gerektiğini savunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Mayıs 1400, Hicri Kameri 29 Safer 1443 ve Miladi 6 Ekim 2021 Çarşamba. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Mayıs 1359'da Ürdün'deki Akabe Adası, İran aleyhindeki savaş tedariki için Irak'a devredildi. Irak'ın İran'a karşı savaş başlatması ile Ürdün'ün eski kralı Şah Hüseyin, Irak'a yaptığı 24 saatlik ziyareti sırasında Saddam Hüseyin'i desteklediğini ilan etti. Irak'ın İran'a Hicri Şemsi 31 Şehrivar 1359'da Dayatlı Savaşı'nın resmen başlaması ve Ervenrud bölgesinin güvensiz olması ile birlikte Ürdün devleti dış yardımların Irak'a yapılmasının sağlanması için Kızıldeniz'indeki Akabe Limanı'nı Irak'a devretti. Öte yandan savaşın başlaması ile birlikte Kral Hüseyin 40 bin Ürdün askerinin Irak sınırlarında gerektiğinde Irak'a gönderilmek üzere konuşlandırılması emrini verdi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Safer 1286'da İranlı ünlü alim Molla Hüseyin Ali Tosekani İran'ın İsfahan kentinde vefat etti. Araştırma ehli olup duyarlı bilim adamı olan Tosekani fıkıh usulü dallarında geniş bilgisi vardı. Yıllarca ders veren Tosekani kendi bilgilerini kendi öğrencilerine aktardı. Molla Hüseyin Ali Tosekani'nin en önemli eserleri arasında 11 ciltlik fıkıh dalında olan Keşful Esrar adlı eserine değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Safer 317'de Müslüman matematikçi Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Senan vefat etti. Müslüman hekim, müneccim ve ayrıca matematikçi olan Ebu Abdullah Muhammed bin Cafer bin Sinan, geometri ve matematik bilimlerinde kendi döneminin en önde gelen bilim adamlarından biriydi. Mısır'da dünyaya gelen Ebu Abdullah Muhammed bin Caber bin Sinan'ın nücum alanında önemli çalışmaları oldu. Ebu Abdullah bin Caber Hicri Şems'e girenin dakik zamanını tayin etti ve bu arada da çeşitli eserleri de kaleme aldı. ...48 yıl önce bugün 6 Ekim 1973'te Araplarla Siyonist rejimi İsrail arasında 4. savaş vuku buldu. ...40 yıl önce bugün 6 Ekim 1981'de Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Enver Sadat, El Cihad adlı bir grup Müslüman subaylarınca öldürüldü. Sadat soykırımcı rejim İsrail ile Camp David anlaşmasını 1978'de imzalaması ve bu cani ve gaspçı rejimin varlığını resmiyete tanıması ve Araplar ve dünya Müslümanlarının da ülkelerini ayakları altına almak ve Mısır'ın İslami ülkeler arasında yalnızlığa itilmesine neden olmasından dolayı infaz edildi. Mısır ordusunda bir subay olan Halid İstanbul'i Sedat'ı askere geçiş töreni sırasında infaz etti. Enver Sedat'ın infazı ardından 3000'den fazla insan Mısır Cumhurbaşkanı'nın infazı dolayısıyla tutuklandılar. Halid İstanbul'i ve silah arkadaşlarıyla birlikte askeri bir mahkemede idama mahkum edilerek şehit düştüler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere bilgi ve medya çağında çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiği hakkında daha fazla sohbet edecektik. Fakat acaba bizler eğitimin temelini biliyor muyuz? Farklı yaşlardaki çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının neler olduğunu ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap vermemiz gerektiğini acaba biliyor muyuz?
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere bilgi ve medya çağında çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiği hakkında daha fazla sohbet edecektik. Fakat acaba bizler eğitimin temelini biliyor muyuz? Farklı yaşlardaki çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının neler olduğunu ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap vermemiz gerektiğini acaba biliyor muyuz?
Bismillahirrahmanirrahim.
Rab ve Celil olan onun adıyla selamlar.
Selamlar değerli dinleyiciler, nasılsınız? Geçen sohbette neler konuştuğumuzu hatırlıyor musunuz? Evet, bilgi ve medya çağında çocuklarımızı yetiştirmekten biraz daha konuşacaktık. Fakat acaba bizler eğitimin temelini biliyor muyuz? Acaba çocuklarımızın farklı yaşlardaki temel ihtiyaçlarını biliyor muyuz? Ve bizler bu ihtiyaçları nasıl karşılayabiliriz? Temel soru ise çocuklarımızın yetiştirmesinden hedefin ne olduğunu biliyor muyuz? Neden biz anne ve babalar vaktimizi çocuklarımızın terbiyesi için sarf etmemiz gerekiyor? Okullar yıllardır çocuk yetiştirmenin önemli bir bölümünü üstlenmişken acaba hala kendi çocuklarımıza bakmamız gerekiyor mu? Çocuklarımız okulda yaşıtlarıyla bir aradalar. En çok da yaşıtları onların ahlak ve davranışlarını etkileyebiliyorlar. Bu durumda acaba bu yaşıtların hangi ailelerde yetiştiklerini ve nasıl bir davranış modelini takip ettiklerini biliyor muyuz?
Programımızın başında güzel sorular sordunuz ama resmen soru yağmuru oldu. Yerinde
ama
sorular
çok önemli
aslında.
Ve yerinde.
Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bildiğiniz gibi bugünlerde çocukların kendi ailelerinden veya okuldaki akranlarından birçok şeyi daha çok medyadan öğreniyor biliyorsunuz. Bu çok doğru çünkü bugünlerde çocuklar çok küçük yaşlarda medyayı kullanma tecrübesini kazanıyorlar. Hatta onların ilk tecrübesi daha bir yaşlarına girmeden de gerçekleşebiliyor. Çocuklar daha bir yaşına girmeden cep telefonunu veya televizyon kumandasını çok rahat kullanıyorlar. Fakat sırf okullar ve medyanın varlığı anne ve babaların çocuklarına karşı sorumluluklarını yok etmiyor. Hatta tam tersini bu görevi ikiye katlayarak daha da yoğunlaştırabiliyor.
Evet, ilginç olan nedir biliyor musunuz?
Nedir acaba?
Eğer bir çocuk bir hata yapar ve başkalarını rahatsız ederse herkes onun ebeveynini sorumlu tutar. Kimse çocuğun hangi okulda okuduğunu veya hangi medya aracını daha çok kullandığını sorgulamaz. Çok ilginç değil mi?
Tabii,
gerçekten de
tabii.
Öyledir. Çocuklarına uygun bir okul bulma veya onların doğru bir arkadaş bulmasına yardımcı olma görevi ise ebeveynlerin üzerindedir. Çocuğun medya deneyimine rehberlik etmek ve onun medyada herhangi şeyi izlemesine veya öğrenmesine izin vermemek de tabii ki ailenin görevidir. Kimse çocuk yetiştirmenin en önemli kısmının ailenin ve anne babanın sorumluluğu olduğunu inkar edemez. Okul ve medya ise en iyi durumda sadece ebeveynin yardımcısı olabilir. Onların yerini asla ve asla alamaz.
Tabii ki yani bir çocuk bir hata yaptığında veya başarılı olduğunda kimse öğretmeninin kim olduğunu sormaz. Bunun anne babası
gerçekten
kim, nasıl bir yerde yetiştin diye.
Bu da asıl sorumlunun onlar olduğunu gösteriyor.
Tabii ki.
Gerçekte baktığımızda zamanının birçoğunu okulda geçirebiliyor. Ailesinin anne baba başka işlerde çalışabilir. Çocuğuna fazlasıyla vakit ayıramayabilir. Sadece diyelim ki yemek yiyorlar. Onları çıkarsak zamanının birçoğunu arkadaşlarıyla okulda öğretmeniyle geçiriyor. Ama bir yanlış çıktı mı hemen anne baba sorumlu tutuluyor. Ki bu anne babanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor asıl olarak. Yani referans anne babadır.
Tabii
başkaları
ki
onun yerini tutamaz.
Hani çocuk okula başladığı zaman arkadaşından veya ne bileyim işte öğretmeninden etkilenebilir ama çocuk okula başlamadan önce anne baba öyle bir terbiye vermeli, öyle bir yetiştirmeli ki çocuğu nelerden etkilenebileceğini bilecek, neleri kabul etmeyeceğini de bilmesi gerekiyor çocuk o yaşa kadar.
Evet.
Bence yani anne baba o çocuğun hamurunu düzeltmeli, sonra çocuk kendisi nelerden etkileneceğini karar verir.
Çocuğun kendisi mi karar
evet,
verir? Ama çok zor ya.
İşte,
şimdi bu yaşlarda biz insanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu bazen anlayamıyoruz, çıkaramıyoruz.
Kendi
şimdi
6-7 göre,
yaşındaki bir çocuk nasıl ayırt edecektir?
Kendi çevresine göre yani işte.
Ama şöyle daha doğru olabilir bana göre ki o da daha zor. Yani bir anda çocuğu kendinden koparıp okula bırakmama hissinin oluşu.
Hayır o çok yanlış zaten.
Yani ben yaptım her şeyi donattım. Çocuğa ne bileyim kurşun geçirmez elbiseni giydin. hiçbir şey dışarıdan hiçbir şey etkilemeyecek. O şekilde düşünerek de göndermek doğru değil.
Hayır, o çok yanlış.
Çocuk kırılgan, zayıf, ne kadar öğretsen de, ne kadar doğru yolu göstersen de o kadar önünde yani
sorunlar
çıkacak ki yanında mutlaka anne ve babanın olması lazım olacaktır. Onlar hep şöyle bu doğru bu yanlış, bu doğru bu yanlış o şekilde ona kılavuzluk etmesi lazımdır bir şekilde.
Tabii ki ben her zaman çocukları bir fidana benzetiyorum. Fidan büyürken bazı dallarını budamak gerekiyor. Tabii ve belirli bir biçim vermesi için veya sağlıklı büyümesi için. Ve bu budamak ne kadar o ağaç kalınlaşır ve büyürse daha da fazla
gerçekten.
Ve zaruri görünüyor. İşte bazıları çocuğu ebeveynlerin duygusal ihtiyaçlarına cevap vermek için bir araç olarak görüyorlar. Toplumumuzda görüyoruz. Bazıları çocuğu ebeveynlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olarak görüyor. Hatta bunun için dünyaya getirildiğini düşünüyorlar. Bazıları çocuğu aileye hizmet etmesi gereken bir üye olarak görüyorlar. Bazıları da evlatların ebeveynin yaşlılığında onların bakıcısı olarak biliyor. Diğer bazıları da kendilerinin erişemediği arzu ve hedeflerini çocuklarında gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Kendi hedeflerini, arzularını çocuklarında arıyorlar. Bu görüşlerin her biri evlatlarımızı yetiştirmemiz için farklı yollar izlememize sebep oluyor.
Hazreti Ali Aleyhisselam genel bir bakışla çocukları ebeveynin doğru terbiyesi sayesinde salih bir insana dönüşebilen ilahi bir nimet olarak görüyor. İyilik yapmak ve ihsanda bulunan, İnsanlığın gelişmesi ve toplumların kalkınmasını izleyen bir insan. Böyle bir insan kesinlikle ebeveyninin yaşlılık ve ihtiyarlık döneminde onları yalnız bırakmaz ve her zaman ailesi ve topluma hizmet eder.
Çocuklarımız insanlık zirvesine ulaşabilmek için bir yana hatta bu konuya hakları bile vardır bir insan olarak. Esasen onlar da bizim gibi bu hedefle yaratılmıştır. Ve bizler de bu yolda onlara bilge ve güvenli bir danışman olmamız gerekiyor. Danışman asla ihanet etmez, yalan söylemez ve hedeflerine ulaşmaları için engel çıkarmaz. Yol gösteren ve sapa ve yanlış yolları bilen bir kişi kestirme yolları da bilir ve çocuklara onların yetenekleri ve kabiliyetlerini de çok iyi bilir ve onları ortaya çıkarmaya çalışır.
Evet, gerçekten de güzel bir örnek mesela danışmanlık görevi şeklinde. Yani büyüdükçe
bir dost
ne baskı
gibi.
Oluşturacaksın bir dost gibi evet. Yolu göstereceksin. O şekilde daha etkili olur.
Tabii ki.
Düşünürler ve psikologlar çocuk yetiştirmek için birçok farklı teori ortaya attılar. Fakat bizim bugün hakkında konuşmak istediğimiz ise Resulullah Efendimiz'den bir nebevi hadistir. İslam peygamberi şöyle buyuruyor. Evlat 7 yıl a, 7 yıl kul ve 7 yıl vezirdir. Öyleyse eğer 21. yılında onun ahlak ve davranışları beğeniliyorsa Allah'a şükret ve eğer değilse bırak zira Allah dergahında mazursun.
Bu hadis-i şerif çocuk yetiştirmek için ilk 7 yıllık affedersiniz yani çocuğun hayatını 3 tane 7 yıllık döneme ayırıyor.
Evet.
Ve elbette ki çocuğun her dönemde kendine olan bakışını açıklıyor. Bu da bize her dönemde çocuklarımızın isteklerine karşı nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. Çocuklar hayatlarının ilk 7 yılında kendilerinin adeta bir ağ ve büyük bir insan olarak görüyorlar. Yani görüş ve davranışta tam yetkili hissediyorlar kendilerini. Onlar bu yaşlarda söz ve amellerini doğru ve hatasız görüyor. Yaptıklarında kimseyle danışmaz ve kimseden görüş almaz. Her şeyden daha da önemlisi yaptıklarını kimsenin istek ve görüşüyle ayarlamaz. Onlar kendilerini tam yetki sahibi görüyor. Tıpkı ağa gibi. ve isteklerinin derhal ve sorgusuz sualsiz yerine getirmesini isterken isteklerinin reddedilmesine asla dayanamaz. Görüyoruz işte çocuğa bir şey istediği zaman almadığınızda hemen ağlamaya, sızlamaya, feryat evet. etmeye başlıyor.
Şimdi biz anne ve babalar acaba böyle bir yaratıkla gerçekten ne yapmamız gerekiyor? Onu hasarlar ve zararlardan nasıl korumamız gerekiyor? Veya yararlı olan şeyleri ona nasıl öğretebiliyoruz? Görünüşe göre bu çok zor görünüyor fakat bu konuda yararlı olabilen bazı tavsiyeler var. Bizler de sizlere bu tavsiyelerin en çok işe yarayanlarından bazılarını aktarmak istiyoruz.
İlk tavsiye olarak söylemek istediğimiz şey çocukların 7 yaşına kadar nelerin iyi olup olmadığının farkında olmamalarıdır. Buna rağmen onlara direkt neler yapmaları gerektiğini veya yapmamaları gerektiğini söyleyemeyiz. Onlar sizin açık emir ve tehditlerinize kulak asmazlar. Eğer bu yaşlarda çocuklarınızdan itaat bekliyorsanız, çok sabırlı olmanız gerekiyor ve isteklerinizde yumuşak dil ve sevgiyle birleştirmeniz gerekiyor. Yapması ya da bırakmasını istediğiniz konuda asla onlara baskı yapmayın. Çünkü bu sadece onların sizinle inatlaşmasına sadece sebep oluyor.
Evet, çocuğunuz sizden kendisi için yararlı olmayan bir şey isteyebilir. Bu durumda ebeveynin çocuklarının tüm isteklerini yerine getirmek zorunluluğu olmadığını bilmeniz gerekir fakat çocuğu da önemsemek gerekir. Sabırlı olun ve onu dinleyin fakat sonunda onun isteğine bir alternatif sunun. Böylece onu kendi isteğinden vazgeçirmiş olursunuz. Bu dönemde önemli olan konu çocuğun isteklerine önem vermektir. Onun rızasını kazanmak değil, ebeveynin şartlar ne olursa olsun çocuğun rızasını kazanması şart değil.
Çatışmalar önlenebilir, böylece yersiz isteklerin talep ortamı da yok olur. Örneğin hassas veya tehlikeli veya hatta bilgisayar ve cep telefonu çocuğun bulunduğu ortamdan uzaklaştırabiliriz. Böylece onların bu eşyaları talep etmelerini önlemiş oluruz. Biraz zor görünüyor ama
evet.
galiba yapmak evet. gerekiyor. Çünkü bu yönteme koruma yöntemi deniliyor. Çocuğu bu şeylerden koruyoruz. Bu yöntemde çocuğu kısıtlamak yerine evdeki eşyalar kısıtlanıyor.
Çocuk hayatının ilk 7 yılında özgürlüğe ve yetkiye ihtiyacı vardır. Ancak onu özgür bırakmak, onu yalnız bırakmak anlamına gelmez. Onun özgürlüğü kendine zarar vermeyecek yere kadardır. Soba veya sıcak ütüye dokunması onun cismini rahatsız edeceği kadar, programsız ve sınırsızca medyayı kullanması da onun ruhunu zedeleyebilir. Öyleyse alternatif ve koruma programları ile çocukları sanal ortam ve medyaya alışmasını önleyebiliriz.
Çocuğun ilk 7 yıllık hayatı dolaylı eğitim ve öğretim dönemidir. Tüm eğitim oyun şeklinde, şiir ve hobi şeklinde sunulmalı. Böylece çocuk büyük bir zevk ve rağbetle çeşitli konularla tanışır. Asla bu dönemde çocuğu bu bir şeyleri öğrenmeye zorlamamak gerekiyor. İlginç olan ise bu yöntem medyanın kendi mesajlarını dayatmak için kullandığı yöntemdir. Öyleyse çocuklarımızın medya diyetine dikkat etmezsek daha ciddi yaralar alacağından emin olmamız gerekiyor.
Evet, gerçi bu dönemin ortasından itibaren yani 3 ya da 4 yaşındayken çocuğunuza alfabe veya sayıları ve bunun gibi şeyleri öğretmek için medyayı seçici ve sınırlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat yine de medyanın dolaylı veya alt yazı mesajlarına dikkat edin. Eğitim sırasında çocuğunuza uygunsuz mesajlar iletilebilir ve istemeden onun zihnini meşgul edebilir. Örneğin alfabeyi öğretirken özel giyinimli çocuklar gösterilebilir veya özel ve belirli bazı yiyecekler defalarca tekrarlanabilir.
Bunu birçok oyunda görüyoruz. Çocuklar işte o kahramanların elbiselerini, evet, kullandığı eşyaları kullanmak istiyorlar. Hatta oyuncakçılarda bile o elbiseler satılıyor, o eşyalar. Ne bileyim, hatta kitap kapaklarını veya çantalarına bile o resimler basılıyor ve çocuklar onlara daha çok rağbet ediyor.
Evet,
bu medyanın
öyledir,
ulaşmak istediği şeydir.
Tabii ki.
Bu konu çocuğun o işte gördüğü elbiseleri giymek veya onların yiyeceklerini istemeyi teşvik ediyor. Bu konu etkisini hemen göstermeyebilirdi ve ilerideki yaşlarda çocuğun zevk ve yersiz taleplerinde ortaya çıkabilir. Bu yüzden anlatılan koruma yöntemleriyle onun yersiz isteklerde bulunma ortamı engellenmelidir.
Belki de istenilen korumayı sağlamak için ebeveynlerin dolaylı öğretim yöntemlerini bizzat öğrenmesi daha iyi olabilir. Bunun için oyunlar, şiirler ve yeni hikayeler öğrenebilirler. Oyuncaklar yerine konuşabilir ve kuklalar oynatabilirler. Evet, çocuklarla çocuk olmak ve onlarla tekrar büyümek gerekir. Eğer biz çocuklarımıza daha fazla zaman ayırırsak, uygunsuz at yazılar olmadan onlara her şeyi üretebiliriz. Emin olun ki sizin çocuğunuz sizinle olmayı, medyayla olmaya tercih eder. Onların sizinle olmalarından tatlı hatıralar yaratmalarına çalışın.
Gerçekten çocuk büyütmek, yetiştirmek çok büyük ve zor ve ağır bir
sorumluluktur. Tabii ki.
Sabır ve zevk istiyor herhalde.
Yani aileler, yani çocuk sahibi olmadan bütün bunları
düşünmeli,
bilmesi lazım.
Tabii ki. Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat sizlerden ayrılmadan önce gerçek ve sanal dünyadaki adreslerimizi sizlere hatırlatmak isteriz.
Bu arada www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip ederken turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Ayrıca posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti de bizim gerçek dünyadaki adresimiz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimize tekrar sizlerle beraberiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışıyoruz. Bugün yine Gilan ilinden sizlere bahsedeceğiz.
Değerli dinleyiciler, son birkaç sohbetimizde sizlerle birlikte yemyeşil Gilan ilini gezerek bazı yöresel yemekleri ve gezilecek mekanlarıyla tanıştık. Geçen sohbetlerimizin devamında bugün çok güzel ve bir o kadar enteresan Fumen kentine gideceğiz. Böylece hem bu kentin harika doğası ve tarihi mekanlarıyla tanışacağız, hem de yöresel yemekleriyle.
Fumen, Gilaneli'nin bahçeleri ve pirinç tarlaları arasında yer alan ve heykeller kenti olarak ün yapan şirin ve çok güzel bir kenttir. Zira bu kentin çeşitli bölgelerinde birçok heykel ve sembol yer alarak kente güzel bir hava katıyor. Gilek olan Fumen halkı doğal olarak Gilekçe konuşur. Tarihi kaynaklara göre Fumen kenti 2500-3000 yıllık geçmişe sahiptir. Ve turizm sanatı ve de ekoturizm açısından İran'da, hatta dünyada özel bir konuma sahiptir. Öyle ki eşsiz manzaraları ile turizmin kutuplarından biri haline gelmiştir.
Bölgenin en çekici tarihi eserlerinden biri Fumen kentinin 20 kilometre mesafesinde olan Ruthan Kalesi'dir. Arkeologlar bu güzel kale geçmişinin miladi 224-651 yılları arasında İran'da hüküm süren Sasaniler dönemine ait olduğunu belirtiyorlar. Dağlar ve ormanlar arasında inşa edilen Ruthan Kalesi'nin en seçkin özelliği hiçbir düşman tarafından fethedilmiş olmamasıdır. Yani hiçbir düşman oraya nüfuz edememiştir. Bu da araştırmacıların hayretine sebep olmuştur.
Bu tarihi kale iki erk ve cephaneliğe sahiptir. Erk aslında dönem hükümdarı ve ailesinin yaşadığı mekandı ve gurhane denilen cephanelik de askeri işlerin yapıldığı bölümdü. Kalenin diğer bölümlerinden birkaç giriş kapısı, hapishane, soğuk hava deposu, hamam, havuz, sarnıç, gözetleme kulesi ve odaları, bazı yerleşim birimleri, surlara değinebiliriz.
Mutfak Kültürü adlı sohbetimizin ilk bölümünde Fumen kentinin tarihi ve doğal güzelliklerine değindik. Fakat Fumen kentinin çekici yönleri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle sınırlı değil. Bu kent Gilan ilinin diğer kentleri gibi zengin yemek kültürüne sahiptir ve bu yönüyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Fumen kentinin güzel tatlılarından biri bir nevi kurabiye olan Fumen kuliçesidir. Bu kurabiye her zaman turistlerin ağzını tatlandırmayı başarmıştır. Fumen kuliçesi sadece yöre halkı arasında değil, İran'ın diğer kentlerinde de tanınır ve sevilir. Eskiden Fumen hanımları bu kurabiyeleri evde hazırlar ve pişirirlerdi. Fakat kuliçeyi sevenlerin sayısı arttıkça şimdi aynı tarzda ve tarifle birçok kentte ve pastanelerde pişirilmektedir.
Fumen kuliçesinin hazırlanması biraz zordur. Zira hamuruna ilaveten içine konulan malzemeyi de hazırlamak gerekir. Kuliçenin iç malzemesinin hazırlanması için 3 çeşit yağ ihtiyaç vardır. Yani tereyağı, hayvansal yağ ve saf yağ. Biraz da sıvı yağ. Ayrıca 4 yemek kaşığı ufalanmış ceviz, iri taneli 500 gram şeker, 2 çorba kaşığı toz tarçın, kakule, vanilya ve 300 gram un gereklidir. Kuliçe hamurunun hazırlanması için 1 kilogram un, karbonat, kabartma tozu, 240 gram rafine edilmiş pastane yağı, 40 gram katı yağ, 50 gram sıvı yağ ve biraz da demlenmiş safran ve 400 milimetre su gereklidir.
Şimdi sıra kuliçenin hazırlanmasında. Kuliçenin iç malzemesi için önce 3 çeşit yağı ve şekeri düşük devirde karıştırırız. Fakat şekerin erimemesine dikkat ederiz. Zira erimesi halinde kuliçe kaldıkça şerbet yapar. Yağ ve şeker iyice karışınca tarçın, kakule ve vanilya eklenir ve karışılır. Daha sonra un elenerek eklenir ve karıştırılır. Şimdi kuliçenin kendi hamuru için büyük ve derince bir kapta un, kabartma tozu ve karbonat karışılır. Ortası çukur açılarak 3 çeşit yağ ve safran eklenir ve yoğrulur. Su azar azar eklenerek
yoğrulmaya devam edilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edilinceye kadar su eklenerek karıştırılır. Ardından biraz yoğrularak kabarması için 20 dakika üstü kapatılarak sıcak bir yerde bekletilir.
Kabaran hamurun havası alınır ve ceviz büyüklüğünde toplar hazırlanır. Her biri merdane ile bir tatlı tabağı kadar açılır, ortasına iç malzeme konulup kapatılır. Ardından yine merdane ile hafif düz haline getirilir. Fumen kuliçelerin üzerindeki süslemeler, daha doğrusu damga şeklindeki şekiller kendine hastır. Fakat siz istediğiniz şekli üzerine kalıp gibi basabilir ve tepsiye dizebilirsiniz. Üzeri için yumurta sarısı ve safran sürülür. 260 derece fırında yarım saat pişirilir. Böylece fumen kuliçeleri pişerken duyulan hoş koku evin her tarafını sarar.
İran'ın kuzey illerine giden turistler muhakkak yemeklerinden sarımsağı eksik etmezler. Sarımsak envai çeşit şekillerde İran'ın kuzey halkı tarafından tüketilir. Hatta kuzey yemeklerinin adeta temel malzemelerinden ve tanınan özelliklerindendir. Torşi tere, sirvaviç, Mirza Gasimi, morgu torş ve sirgaliye hazırlanmasında bolca sarımsak kullanılan yöre yemeklerindendir. Sarımsak ayrıca yöresel yemeklerin yanında turşu halinde de yenilir. Üstelik Gilan halkı taze sarımsakların yeşil kısmını da yemeklerinde kullanır.
Taze sarımsağın yeşil kısmı insan sağlığı için çok faydalıdır ve bol miktarda demir, C vitamini, bakır, kalsiyum, selenyum, B6 vitamini ve manganez içerir. Kan dolaşımını ve kalp damar sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Ayrıca kolesterol ve yağ seviyelerin kontrolünde de oldukça etkilidir. Gilan halkı sarımsak ve yeşil dallarından çeşitli yemekler hazırlar ki en basitlerinden ve çok sevilenlerinden biri sirabiç veya sirvaviç'tir.
Sirabiç hem pilavın yanında yenir hem de ekmekte. Bu leziz yemeğin hazırlanması için yaklaşık 300 gram yeşil sarımsak, 3 yumurta, biraz yağ ve zevke göre 100 gram tereyağı, tuz, biber ve zerdeçal gerekir. Hazırlanması için önce yeşil sarımsaklar yıkanır, fazla suyu alınır ve eşit boyda kıyılır. Sarımsaklar renk değiştirinceye kadar yağda çevrilir, isteğe göre tereyağı da eklenir. Ardından zerdeçal, tuz ve biber zevke göre ve isteğe göre eklenir. Fakat biberin fazla olması yemeğe ayrı bir tat verir. En sonunda da yumurtalar başka bir kapta çırpılır ve sarımsakların üzerine dökülür. Yumurtalar tamamen pişene kadar kapağı kapatılır. Böylece bu basit ve kolay fakat bir o kadar lezzetli olan sirabiç yemeği servise hazır hale gelir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere Gilan ilinin Fumen kentinden bahsettik. Bir sonraki sohbetimize kadar hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki gelenekler.
Değerli dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İran'daki son bilimsel, kültürel, sanatsal, ekonomik ve askeri kazanımları ve etkinlikleri ve genel olarak bu alandaki yenilikleri ele almaya çalışacağız. Bugünkü bölümde tıbbi başarılar ve sanatsal başarılar ile ilgili konuşacağız.
Karaciğer sindirim sürecinde, sindirim sisteminde ve gıda metabolizmasında önemli bir rol oynayan enerji depolamaya ve hayati mikrobesinleri vücut tarafından kullanılabilecek şekillere dönüştürmeye yardımcı olan vücudun en büyük iç organıdır. Karaciğere yönelik herhangi bir hasar vücutta sorunlara neden olabilir ve karaciğerin tamamı tahrip olursa hayatta kalmak mümkün olamaz.
Karaciğer hastalıkları yılda 1 milyondan fazla ölüme neden oluyor. Böylece dünyadaki 5. önde gelen ölüm nedenidir. Karaciğer nakli, karaciğer doku bozuklukları için iyi bir tedavi olsa da artan hasta sayısı ve donör yetersizliği bu tedavinin kullanımını kısıtlamaktadır. Bu nedenle rekonstrüktif tıp yöntemlerinin kullanımı bu arandaki araştırmacıların odanda yer almaktadır.
Karaciğer lezyonları için tedaviler geliştirmek amacıyla İran Royan Araştırma Enstitüsü ve Portekiz Lisbon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir biyoreaktörde tam kontrollü koşullar altında yüksek potansiyelle insan kök hücrelerinden karaciğer dokularının benzerlerinin üretimi için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde oksijen fizyolojik yoğunluğundan yararlanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, solüsyon oksijen yoğunluğunun %30 civarında tutulmasının uygun bir işlevselliğe sahip embriyo karaciğer organoidlerin üretimine yol açabileceğini gösterdi. Bu araştırmanın sonuçları Biyoteknoloji Biyomühendislik dergisinde yayımlandı.
Kalp hastalıkları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir diğer önemli ölüm nedenidir. 2013 yılında dünyada kalp hastalığından 17.3 milyondan fazla ölüm meydana geldi ve bu sayının 2030 yılına dek 23.6 milyona çıkması bekleniyor. Kardiyak doku mühendisliği kalp lezyonlarını ve doku bozukluklarını onarma yöntemidir. İran'daki Royan Araştırma Enstitüsü ve Tahran Üniversitesi'ndeki araştırmacılar kalp dokusu mühendisliğinde kullanıma uygun bir yapı üretmek amacıyla polikapro, lakton, jelatin ve arginattan oluşan iletken ve organik solventte çözünür ortam tasarladılar ve özelliklerini de laboratuvar yöntemleriyle incelediler. Bu çalışma yakın gelecekte kardiyak doku mühendisliği için kullanılabilecek koordineli kalp artışı hücrelerinin üretimi için uygun bir ortamın geliştirilmesine yol açmıştır. Bu araştırmanın sonuçları ve bulguları uluslararası Cell Journal'da yayınlandı.
Geçen hafta İranlı bir yönetmenin sanatsal bir baş ağrısına tanık olduk. Ebul Hasan Kevan'ın yazıp yönettiği uzun metrajlı filmi Biz Kimiz filmi Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Kanada Ödülleri Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi görüntü yöntemi dallarındaki iki büyük ödülü kazandı. Biz Kimiz filmi toplumsal kaygı konusu etrafında olup bu festivalde dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce filmle yarıştı ve sonunda bu festivalde en iyi film ve en iyi sinematografi unvanını kazandı. Bu uluslararası festival film endüstrisine ve dünyanın dört bir yanındaki bağımsız film yapımcılarına yardımcı olmak için her yıl Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenmektedir.
Bu film, geçen yılda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Hollanda'daki 3 uluslararası film festivalinde en iyi film, 2 ödül ve en iyi yapımcı ödülünü kazanmıştı. Film sonuçları yakında açıklanacak olan 54. Houston Film Festivali de dahil olmak üzere birçok prestijli uluslararası festivale şimdiden aday olmuştur. Filmin özeti ise şu şekilde. Behram isimli bir adam sevdiği kız ile beraber yaşama şansını kızın ülke dışına göç etmesi dolayısıyla kaybeder. Ancak bu sırada gerçek anne babasının onu büyütenler olmadığını anlar. Hayatı birden bire derinden etkilenir ve büyük bir sorun ile karşı karşıya kalır. Artık kimliğini sorgulamaya başlar ve arayışa girer. Bu kimlik krizinden çıkan soru ise ben kimim sorusu ve daha önemlisi biz kimiz sorusu.
Bir başka sanatsal başarı da Muhammed İhsani Uluslararası İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ve ISISCO'dan sinemada yaratıcılık ödülünü kazandı. İslam ülkelerinde barış ve çevre alanında İran adına Muhammed İhsani'ye verilen bu ödül, bu organizasyonun her yıl İslam ülkeleri arasından seçilenlere verilen yaratıcılık ve inisiyatif ödüllerinin bir parçasıdır.
Ehsani Uluslararası İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan ISESCO, Mayıs 1979'da kurulan İslam Konferansı Örgütü'ne bağlı bir bilim, kültür ve eğitim kurumudur. Merkezi Fas'ın Rabat kentindedir ve İran dahil 57 İslam ülke üyeye sahiptir. Bu uzmanlaşmış kuruluş İslam İşbirliği Teşkilatı himayesinde faaliyet göstermektedir ve İslam ülkelerinde eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında faaliyet yapıp üye ülkeler arasındaki ilişkileri desteklemek ve güçlendirmek için çalışmaktadır. Bir zamanlar Hamun, Harun, Duman, Bayan Urmiya, Mina Kubbe, Tebriz, Unutulmuş Dünyanın Görüntüleri, İran'ın Eğitisi, Nakış ve Raş gibi filmler Muhammed İhsani'nin bir kısmı çevreyle ilgili olan filmleri arasındadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Yenilikler isimli seri sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş desteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'nın Siyonist rejimin bölgedeki hareketlerine duyarlı olmasını beklediklerini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi, yaptırımların terör eylemi gibi olduğunu söyledi. Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya temsilcisi Mihail Ulyanov, çok yakında nükleer anlaşma görüşmelerine dönüşül olacağını belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran ve Pakistan'ın Afganistan konusundaki ortak görüşünün güven verici olduğunu belirtti. İran Hava Kuvvetleri Komutanı, İran doktrininin savunmaya dayalı olduğunu belirtti. İran'ın Bakü Büyükelçisi İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin Bakü'deki temsilcilik ofisinin kapatıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Ermenistan, Bakü'nün İran kamyonlarına yönelik eylemini soruşturma talebinde bulundu. İranlı güreşçi Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na bronz madalya kazandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'in doğusunda sınırların değişmesini müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Siyonist rejim İsrail yayılmacılık siyasetleri doğrultusunda işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Kalandiya bölgesine 10 bin konut inşa ediyor. Suudi Arabistan birkaç yıldır Suudi hapishanelerinde bulunan daha çok Şii Müslümanların yaşadığı Katif kenti sakinlerinden birini idam etti. Uluslararası Af Örgütü Taliban'ı çoğu teslim olan 13 Afgan Hazra askerini öldürmekle suçladı. Ve New York Times son zamanlarda birçok CIA casusunun öldürüldüğü veya tutuklandığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepiniz Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.